Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Her defasında olduğu gibi bugün de çok kıymetli bir misafirimiz var. O misafirimizle sizleri buluşturuyoruz. Bugünkü misafirimiz Yusuf Kaplan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Yusuf Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
Allah'a şükür.
Allah razı olsun.
Eyvallah, sizden
Vakit
de öyle.
ayırdınız bize.
Estağfurullah hocam, ne
Efendim,
demek?
stüdyomuza da şeref verdiniz.
Estağfurullah.
Sizinle bu sohbeti medeniyet üzerine
Eyvallah
bina edelim diye düşünüyorum.
hocam.
Yani gerçekten medeniyet çok önemli bir şey. Hele hele biz köklerinden koparılmış çok garip bir nesiliz.
Eyvallah.
Nasıl köklerimizden koparılmışız? Geçmişe küfreden, geçmişinden korkan, hatta geçmişine düşman herhalde dünyada Türkiye'den başka
İkinci ülke yok.
kendisini aydın ilan eden bir grup herhalde dünyada Türkiye'den başka yok.
Yok hocam.
Geçmişine küfreden. Hatta ben şöyle değerlendiriyorum. Ya biz çınar ağacı gibi bir medeniyetimiz varken onu kökünden kesmişler. Sonra oradan bir dal alıp sera bitkisi gibi ya da saksıya koymuşlar. Şimdi saksı çiçeği gibi köksüz, dayanıksız ve her türlü tehlikeye açık güya bir medeniyet inşasına gayret gösteriyorlar. O yüzden esas burada zat-ı halinizden niye böyle bir medeniyet tasavvuru iddiası hemen hemen her yazınızda, her sohbetinizde özellikle bunu gündeme taşıyorsunuz.
Eyvallah
Sizden bunu bizzat dinlemek istiyoruz.
hocam.
Buyurun.
Eyvallah. Hocam ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz
Estağfurullah.
için, nazik davetiniz için. Yani sizin gibi ülkemizin önünü açan önemli ilim adamlarıyla, fikir adamlarıyla program yapmak benim için
Estağfurullah.
önemli bir olay. Onu özellikle vurgulamak isterim, nezaketen de olsa. Bunu vurgulamak lazım hocam. Şimdi ben şöyle bakıyorum hocam. Bizim 200 yıldır yaşadığımız bir felaket var. 200 yıldır biz tarihten çekildik. Müslümanlar olarak tarihten çekildik. Tarihte yaşadığımız ikinci büyük medeniyet kriziyle boğuşuyoruz. Yani bu ikinci medeniyet krizi 3Z şeklinde ifade ettiğim sorunla bizi boğuşturuyor. Birincisi Müslüman zihnini kaybettik. Müslümanca düşünme melekelerini kaybettik. Mekke gitti yani. Mekke'de Müslüman zihni inşa edilmişti. Müslüman şahsiyeti inşa edilmişti. Müslüman dili inşa edilmişti. İkincisi, Müslümanca yaşama zeminini kaybettik. Zemin, Müslümanca yaşama zemini Medine'dir. Dolayısıyla Mekke'de inşa edilen zihin Medine'de zeminine kavuştu.
Oturdu.
Evet, oturdu. Müslümanca yaşama zemini. Medeniyet de dolayısıyla üçüncü aşamada karşımıza çıkıyor. Mekke artı Medine eşittir medeniyet. Mekke artı Medine eşittir Sünnet-i Seniyye. Mekke artı Medine eşittir Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Yani Hazreti Peygamber kendisini şehir olarak tarif ediyor. Medine-tül İlm diye olarak tarif ediyor. İlmin Medine'si diye tarif ediyor.
Ya
Bu çok önemli.
ene medinetül ilmi ve
Evet.
aliyyün babuha.
Evet.
Evet.
Yani bu şu demek. Bilimin kenti değil. Kavramları
Evet.
yerli yerinde kullanmak lazım. Yani bilim başka bir şey. Yani ilim başka bir şey, bilim başka bir şey. Yani İşte kelimelere falan takılıyor değilim. Kavram bu. Bu çok önemli bir şey. Yani Batılıların bilimiyle Müslümanların ilmi aynı şey değil.
Evet.
Batı bilimi hakikati teslim alma çabasıdır. Dolayısıyla tekebbürü, büyüklenmeyi kışkırtır. Dolayısıyla şiddete dayalı ilişki biçimleri üretir. Ontolojik felaketle sonuçlanır. Müslüman ilmi hakikate teslim olma çabasıdır. Dolayısıyla tefekkürü kışkırtır. Büyülenme çabasını kışkırtır. Dolayısıyla o büyülenme innema yahşallaha min ibadihil ulema'dır. Yani Allah'tan sadece ilim sahipleri haşyet duyar. Yani korkar değil. Korkar diye çeviririz
Gerçek
hocam.
manada tabii
Yani
doğru.
Allah'ın azameti, kudreti, gücü karşısında kendinden geçer. Kendine gelir ve kendinden geçer. Yani dolayısıyla o büyüklük karşısında kendi aziyetini fark eder. Yani kibre, tekebbüre değil tefekküre yol açar. Dolayısıyla o da bizi hikmete götürür. Hakikate taşır. Yani bilim çabası hakimiyet kurma kaygısıdır. İlim çabası hakikatin izini sürme kaygısıdır. Yani Francis Bacon bunu çok güzel açıkladı. Dedi ki knowledge is power dedi. Yani Batı modernitesini kuran adamlardan birisi. Bilgi güçtür dedi. Adamın derdi bilgi değil. Adamın derdi güç. Tamam mı? Dolayısıyla kurmak istediği cümle power is knowledge aslında. Tamam mı? O hikayeyi Descartes devam ettirdi. Yani Descartes modern felsefenin kurucusu. tabiatın efendileri ve sahipleri olacağız dedi. Adamlara bakar mısınız? Yani çok aşağılık bir başlangıç noktası ve dolayısıyla bunun çok büyük bir felaketle sonuçlanacağını baştan görmek gerekir. Müslümanlar böyle bir şeye yanlışlığa düşmediler. Hiçbir zaman yanlış bir başlangıç bu. Tanrı'yı tırnak içinde, Tanrı fikrini, yaratıcı fikrini devre dışı bırakıyorsun. Ölümü kendini elinde olmayan, doğumu elinde olmayan, alıp verdiği nefes elinde olmayan bir varlığı Tanrı konumuna yerleştiriyorsun. Yani hümanizm diye başlıyorsun. İnsanı tanrılaştırma yolculuğu bu. Hümanizm, insanı insan sevicilik falan değil. İnsanı Tanrı konumuna yerleştirme yolculuğu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta ne? Posthümanizm, transhümanizm. İnsanın da devre dışı kaldığı. İnsanın da dolayısıyla çöp olduğu. Dolayısıyla robotlaştığı, teknolojinin esirine, araçların esirine dönüştüğü bir dünya. Şimdi buradan yani Batı, şöyle bir cümle çıkıyor hocam. Bu karşılaştırma çok önemli. Batı uygarlığı hakimiyet kurma kaygısıyla nefes alıp veriyor. İslam medeniyeti hakikatin izini sürme kaygısıyla nefes alıp veriyor. O yüzden biz de ilk önce, ilke şu. Yani İslam medeniyeti önce insan, sonra nizam diyor. Batı uygarlığı önce nizam, sonra insan diyor. Tamam mı? Yani ilk önce Mekke'de biz insanı inşa ediyoruz. Medine'de onun nizamını kuruyoruz. Dolayısıyla Mekke'de Müslüman zihni, dolayısıyla Medine'de Müslümanca yaşama zemini ve medeniyet Müslüman zamanıdır. Zeitgeist, yani dünyanın İslam'ın şekillendirdiği bir yere dönüşmesi. Yani Müslümanların dünyaya hakim olması demek. Medeniyet, yani dolayısıyla Mekke Müslüman insanın inşası, Medine Müslüman hayatın inşası, hayatın inşası, medeniyet Müslüman dünyanın inşası. Müslümanca yaşanan bir dünyanın inşası. Şimdi biz bunu kaybettik işte. Yani Müslümanca yaşama, Müslüman zihni çöktü. Müslümanca yaşama zemini çöktü. Dolayısıyla Müslüman zamanı da buharlaştı. İkinci büyük medeniyet krizi bu. Birinci krizle karşılaştırdığımızda asıl krizi daha iyi görebiliriz hocam. Yani birinci medeniyet krizinde yani 12. yüzyılda, 13. yüzyılda zirve yaptı. 1258'de malum Bağdat düştü. Yarım asır Moğollar Bağdat'ın üzerine geldiler ve sonunda düşürdüler. Ama ne oldu? Yani acayip bir şey. Bağdat sadece İslam dünyasının kalbi değil, dünyanın kalbi o zaman. Dolayısıyla yani Müslümanlar her şeye rağmen yani bütün eleştirilebilecek, tartışılabilecek yanlarına rağmen Müslümanlar yeryüzünde cenneti inşa ettikleri için tırnak içinde Müslüman çünkü cennetten iz taşıyan kişidir. Tamam mı? Mümin dediğimiz kişi emaneti üstlendiği için cennetten iz taşır. Allah-u Teala'nın bütün isimleri ve sıfatlarının mazhargahıdır. Dolayısıyla cennetten iz taşıması son derece tabii bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu görüyoruz. Hani Gazze'de görüyoruz. Hani Gazze'de biz bunu ispat...
Şimdi Yusuf abi bu yani Müslüman cennetten iz taşıyan diyorsunuz. Cenneti taşıyan ve yaşayan insan esasında.
Eyvallah hocam.
Hazreti Mevlana velimen khafe mekame rabbihi cennetten ayet-i kerimesi var. Yani Rabbinden gerçek anlamda korkan için iki cennet vardır. Ben bu iki cennet, ya cennet bir tane nereden çıktı bu iki cennet diye tefsirlerde araştırma ihtiyacı duydum.
Eyvallah.
Sonra baktım ki benim yüreğimi soğutan en güzel yorumu Hazreti Mevlana'da bu.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana buyuruyor ki bak bu iki cennetten birincisi dünyadaki cennettir. Dünyadaki cennet esasında kesbi bir cennettir. İnsan kendi gayretiyle dünyadaki cenneti yaşayabilir, yakalayabilir. Niye? Eğer bir Müslüman Allah'ın kitabı ve peygamberin kavli üzere yaşarsa, önce bu adamın aklının içi cennet gibi olur. Sonra kalbinin içi cennet gibi olur. Sonra bu adamın kendisi her tarafa pozitif enerji veren cennet gibi bir adam olur. Evi cennet gibi olur. İş yeri cennet gibi olur. Birinci cennet budur diyor. Eğer dünya ahiretin tarlasıysa diyor eğer, bir Müslüman önce bu dünya tarlasına cennet tohumunu ekmelidir. Burada arpa ekip de orada buğday biçilmez. Bu muhaldir diyor.
Eyvallah.
İkinci cennet lütfu ilahi işi. Ya nasip olur ya nasip olmaz. Ama biz önce dünya tarlasında bu cenneti ekmemiz lazım.
Eyvallah.
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü
olmaz.
O yüzden Allah diyor insana dünyada sen eğer buğday verirsin Allah sana diyor ahirette ekmek verir. Sen bu dünyada Allah için ekmek verirsen Allah sana öbür dünyada helva verir.
Eyvallah.
Sen Allah için helva verirsen Allah sana öbür dünyada badem ezmesi verir. Sen Allah için bu dünyada can verirsen Allah sana öbür dünyada Firdevsi Ala'da en güzel köşkü nasip eder.
Eyvallah.
Şimdi sizin cennet izleri deyince bu cennet şeysi bizim medeniyetimizdeki şehirciliğin belediyeciliğin de temelinde cennet tasvirlerine uygun köy, kasaba, şehir inşa etmek.
Evet hocam.
Çok güzel, Allah razı olsun.
Estağfurullah hocam, çok güzel özetlediniz. Şimdi şöyle hocam, kelimenin etimolojisine ve semantiğine gittiğimizde acayip bir şey çıkıyor. Cennet, can, canan, cinnet de oradan.
Evet.
Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in zihin haritasında da öyle bir şey var. Yani hem dünyaya hem ukbaya bakan yönü var.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'deki kavramların dolayısıyla tercih insana bırakılmış. Yani burada cinnete de dönüştürebilirsiniz hayatınızı.
Cennete de dönüştür.
Cennete de dönüştürebilir. Evet. Bunun yolu
işte batı
canan olabilmek.
Batı cinnete götürüyor.
Tabii, canana
doğu,
can.
Doğu cennete götürüyor.
Öyle hocam. Yani dolayısıyla ama şahsi olarak baktığımızda da kişinin canla cananla ilişkisi önemli.
Evet ya.
Yani dolayısıyla bu önemli bir şey. Yani bizim dünyayı tarihte yani baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Kudüs'e bakalım. Adamlarda yani tek taraflı, tek boyutlu yani medeniyet dediğimizde ben onu söylüyorum hocam. Şimdi bizde bir medeniyet fikri yok. Yani bizde bir entelijansiya yok. Entelijansiya Türkiye'nin en büyük sorunu. Türkiye'nin önündeki en büyük takoz aydını. Yani kendisi...
Kerameti kendinden menkul aydını.
Evet. Ne kendini tanıyor, heh, ne dünyayı tanıyor.
Onun için evet.
Bir şey ele geçirmişler bu ülkede. Yani evet,
köşe başını tutmuş.
Evet, aynen hocam. Yani ikinci medeniyet kriziyle birinci krizi karşılaştırıyordum. Oradan bir sonuç çıkaracağız inşallah. Benim birinci medeniyet krizinde yani 1258'de Bağdat düşüyor. Ama Müslümanlar yani her şeye rağmen her şey zihin var, zemin var, zamanda var. Her şeye rağmen. Yani 1226'da Kurtuba düşüyor. İslam medeniyetinin batı cephesi de çöküyor. Doğu cephesi de çöküyor. Batılı tarihçiler şöyle anlatıyor. Diyor ki sanki İslam tarihten çekilmek üzere gibiydi diye tarif ediyorlar. Yani İbni Haldun'un, yani biraz önce programdan önce konuşuyorduk. İbni Haldun'un mukaddimede malum sözünü ettiği bir şey var. Yani diyor ki Akdeniz öylesine Müslüman gölü haline geldi ki diyor. Yani Akdeniz'de Hristiyanlar bir tahta parçası bile yüzdürebilecek durumda değiller diyor. Öylesi bir durumdan tam tersi bir savrulmaya doğru gidiyor. Yani Müslümanlar bu dünyadaki bütün bu mülk alemindeki her şeylerini kaybediyorlar. Her şeylerin birinci medeniyet krizi böyle. Doğudan bir saldırı var, batıdan bir saldırı, bir de içeriden bir saldırı var. İçeriden saldırı, yani içeriden saldırı. Biz Moğollarla, Haçlılarla falan boğuşurken Şia bizimle boğuşuyor. Yani Salahaddin Eyyubi yaptığı ilk büyük iş El Eser'i sünnileştiriyor. Baştan sona kadar sünnileştiriyor. Ondan sonra ta şeye kadar, Tunus'a kadar, Fas'a kadar Şia'yı kovalıyor. Hocam inanılmaz büyük bir felaket var. Yani şu an aynı felaketi yaşıyoruz. Bunun farkında değiliz. Hocam cümle şu. Bakın Türkiye'de bir modernleşme tecrübesi yaşıyor. İşte medeniyet krizi oradan doğuyor. İki asırdır. İran'da bir modernleşme tecrübesi yaşıyor. İran'daki modernleşme tecrübesinde Şii İslami eğitim modeline dokunmuyorlar hocam. Türkiye'deki modernleşme tecrübesinde Sünni İslami eğitimden eser bırakmıyor.
Tabii doğru. Abi öyle insanı bozarak esas medeniyeti bozarsınız.
Yani buradan şöyle bir şey geliyor hocam. Ben mezhepçilik yapacak birisi değilim. Bir Müslüman olarak böyle bir şey asla düşünemem. Ama ben şunu görüyorum. Yani birinci medeniyet krizinde yaşadığımız felaket öncesi de oldu. Yani Nizamiye çıktı. Nizamiye ile hazırlık yapıldı. Şimdi burada yani 11. yüzyılda Nizamiye kuruldu ve gelen tehlike görüldüğü için Nizamiye kuruldu ve devlet müdahale etti. Doğrudan bizdeki eğitim sistemi sivildir. Yani devletin doğrudan müdahalesi söz konusu değildir. Dolaylı olarak müdahalesi söz konusudur. Yani bizim medeniyet tasavvuru okulunun ortaya çıkış nedeni de bu. Yani sivil. Burada resmi olarak kursak bize izin vermezler hocam. Yani mahvederler yani. Perişan nefes alamayız yani bu ülkede. Neyse söyleyeceğim şey şu. Yani birinci medeniyet krizi sırasında yani Gazali o mahşerin üç atlısı çıkıyor tarih sahnesine. Yani kurucu Melikşah, uygulayıcı Nizamülmülk, temelleri koyucu Gazali. Yani Melikşah Nizamülmülk'ünü buluyor, Nizamülmülk Gazali'sini buluyor ve tarihin akışını değiştirecek çeyrek asırda 1000 yıl tohumlarını ekiyorlar hocam. Bu çok önemli.
Tabii.
Gazali'ye saldıran insanlar gerizekalı hocam.
Evet.
Ya gerizekalı ya da hakikaten ya salak çok affedersin ya da asalak hocam. Yani ifade bu. Yani gerçekten evet. Yani Gazali 1000 yılı kurmuş bir adam. Bakın hocam Nigel Tufts diye bir adam var. Yeni Batı Felsefesi Tarihi diye bir kitap yazdı adam 2017'de. Adam işte 270 sayfalık küçük bir kitap. Normalde biliyorsunuz Batı Felsefesi Tarihi kitaplarında İslam düşüncesine felsefesine yer vermezler. Yani böyle geçerken değinirler. Adam kitabın dörtte birini, üçte birini hatta İslam felsefesine ayırmış. en önemli bölümü, İslam felsefesinin, İslam düşüncesinin ayırdığı bölümün yarıdan fazlasını Gazali'ye ayırmış. Ve mesela işte çağdaş düşüncenin en önemli temsilcilerinden birisi Michel Foucault. Adam diyor ki Gazalici diyor. Pardon ya, biz Gazali lafını ağzımıza almaya çekiniyoruz, utanıyoruz yani. Acayip berbat bir şey var hocam. Biz olayın farkında değiliz. Yani şimdi modern dünyayı kuran adam Kant. Modern felsefeyi kuran adam Kant. Yani Kant'ın beslendiği adam kim? Beni dogmatik uykumdan uyandırdı da değil. David Hume. David Hume'un adamı kim? David Hume'u David Hume yapan kim? Gazali hocam. Yani ben şunu söylüyorum, net bir şey söylüyorum. Gazali modern dünyanın kurulmasında çok etkili oldu. Kant'ın damarlarında Gazali dolaşır.
Doğru.
Çok net bir şey söylüyorum. Evet. Yani baktığınızda görürsünüz. Üç tane kritiği var. Saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi, yargı gücünün eleştirisi. Yani bizim İslam düşüncesinin özellikle Gazali'de tecessüm etmiş haliyle almış, uyarlamış adam bunu. Neyse bu ayrı bir şey. Başka bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi biz bunu çıkardık hocam ve yayınladık. Şimdi şeyi alıyorsun. Kant'ın doktora tezini. Kant modern dünyayı kuran bir numara hocam. Kendisini Eflatun'la karşılaştırıyor. Bir ben varım diyor, bir de Eflatun diyor. Haklı adam. Yani bu kibir falan değil. Adamın yaptığı şey ortada. Açıyorsun hocam. İlk sayfa hocam böyle. Doktora tez hocam. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor hocam ya.
Kant'ın.
Evet hocam ya.
Allah Allah.
Hocam böyle bir şey var mı ya? Sen ey ulu hocalar diyorum ya. Siz bunu bana niye öğretmiyorsunuz ya? Bu ülkenin çocuklarına niye öğretmiyorsunuz ya? Yani insanlar bunu gördüğü zaman aşağılık kompleksine girer mi? Ha pardon. Adam niye besmeleyle başlıyor? Mesele o. Adam niye Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor? Neden üşüyor hocam? Besmele hem epistemolojinin hem de ontolojinin en önemli cümlesidir. Yani hem bilgi teorisinin hem varlık teorisinin en önemli cümlesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yani hem alem tasavvuru var, hem insan tasavvuru var, hem yaratıcı tasavvuru var hocam. Bu hikaye bu. Yani hem bilgi teorisinin, epistemolojinin hem ontolojinin kaynağıdır besmele. Bunu görüyor bu adamlar. Şimdi bizim ülkemizde felsefe bölümlerinde bir tane profesör Bismillahirrahmanirrahim diye bir kitap çıkarsın hocam ya, adam asarlar ya.
Ya bırakın.
Cehenneme çevirler hocam hayatını.
Bırakın bizim doktora tezlerimizde. Allah C koysak Celle Celaluhu reddedilirdi o tez.
Buyurun hocam.
Muhammed A.S. koysak İlahiyet aleyhisselam. Tabi canım.
Evet hocam.
İlahiyat fakültesinde doktora tezlerinde ne S.A.V. koyabilirsin sallallahu aleyhi ve sellem.
Bunu bilmiyorum
ne
hocam.
Ne A.S. koyabilirsin. Tabi.
Allahu Ekber.
Burası laik Türkiye Cumhuriyeti diye.
Aman
bir İbrahim Ağa
Ankara'dan.
Ankara'da ama biz de o zaman oralardan geliyordu hocalar.
Eyvallah.
Bunları görünce hiç okumuyorlardı, tezi reddediyorlardı. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde taraf beyan eden böyle bir ifadeler akademik tarafsızlığa aykırıdır. Objektiflik ortadan kalkar diyerek hala da bu iddiada olan ilahiyatçı akademisyenler var.
Neyse hocam, yani hakikaten çok berbat bir şey var. Yani biz Batı'yı da tanımıyoruz. Dediğiniz gibi kendimizi de tanımıyoruz. Tamam mı? Yani gerçekten bizim şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela bizim yaşadığımız modernleşme tecrübesi, Osmanlı'dan Tanzimat'la birlikte başlayan modernleşme, batılılaşma, sekülerleşme, laikleşme hepsi de gider. Yani dolayısıyla Şerif Mardin bunu en güzel anlatan adam. Şerif Mardin bizim dünyada çıkardığımız en büyük sosyal teorisyen. Tamam mı? Adam şöyle diyor. Kurduğu cümle şu. Türk modernleşmesi Türkleri İslam'dan uzaklaştırma çabası.
Yusuf abi, sözünüzü burada balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Ama ikinci bölümde Şerif Mardin hocamızın, Allah rahmet eylesin, onun bu düşüncesinden hareketle bunu biraz daha derinleştirelim.
Eyvallah hocam.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Yusuf Kaplan Bey'le sohbetimizin birinci bölümünü istemeden burada noktaladık. Ama lütfen kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, yine bir iftar sevinci programında daha Yusuf Kaplan abimizle sohbetin ikinci bölümünü devam ettiriyoruz. Yusuf Bey, çok güzel bir noktada kaldık. Bak, Şerif Mardin benim de çok sevdiğim, takdir ettiğim, beni de çok seven bir sosyologtu.
Eyvallah.
Benim Osmanlılar'da Devlet Tekke Münasebetleri kitabını okumuş.
O meşhurdur hocam.
Bana dedi ki ya dedi, yani ilk defa bu kadar güzel ve sistematik bir konuyu ele alan kalem buldum sende dedi bana.
Eyvallah.
Daha gençtim o zaman.
Eyvallah.
tabii bu...
Ama bir, o kitapla isim yaptınız hocam.
Ama müthiş bir bu şey oldu benim için.
Eyvallah.
Teşvik edici bir şey oldu.
Eyvallah hocam.
Bir de şu var tabii yine bu Şerif Mardin Bey'den bizim duyduğumuz. Allah rahmet eylesin diyoruz burada. Tabii medeniyet esasında çok güzel bir şey söylediniz sözüm bu sohbetin başında. Yani Müslüman zihni Medine'de kuruldu. Müslüman zemin Medine'de.
Evet.
Efendim hayata geçti. Müslüman işte zaman.
Evet.
O zamana da hakim olmak lazım. Zaten ben medeniyeti Medinelilik olarak anlıyorum esasında.
Tabii ki.
Yani Medine'deki hayatı bütün dünyaya taşımak.
Tabii tabii.
Ama esas medeniyeti tanımlarken diyorlar ki ya Allah Kur'an-ı Kerim'de pek çok konularda emretmiş. Ama Allah'ın bu emrettiği hiçbir husus bizim medeniyet tarihimizde lafta kalmamış.
Eyvallah.
Musaf'ın aralarında da saklı kalmamış.
Kesinlikle.
Gelmiş bir kuruma dönüşmüş ve toplumsal bir ihtiyacı, bir yarayı sararak gidermiş.
Eyvallah.
Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri, hiçbir tavsiyesi lafta kalmamış. Onlar bir kuruma dönüşmüş. Mesela siz yetimlerden bahsediyorsunuz. Kim yetimin yüzünü güldürürse ahirette ben böyle olacağım buyurmuş Efendimiz. Darül Eytamlar kurulmuş. Yetim yurtları kurulmuş. İşte ben ilmin şehriyim. Hazreti Ali'de kapısı buyurmuş. Medreseler kurulmuş. Yani o her şey, hiçbir şey lafta kalmamış. Dolayısıyla bizim medeniyetimizin kodları çok önemli.
Eyvallah hocam.
O yüzden burada Şerif Mardin ben sizin o kapanışta söylediğiniz o şey çok önemli.
Eyvallah.
Yani bizi kendi köklerimizden hatta İslam medeniyetinden koparma mücadelesidir. Evet, buradan başlayalım.
Hocam şimdi şöyle, birinci medeniyet krizinde Müslümanlar kendilerinden asla şüphe etmediler. Yani melekût alemiyle irtibatlarını koparmadılar. Mülk aleminde her şeylerini kaybettiler. Ama melekût aleminde irtibatlarını koparmadılar. Yani zihin de duruyor, zemin biraz kayganlaşıyor.
Evet.
Zamana hakimler hala. Zeminde bir sarsıntı var. Hazreti Mevlana'ya soruyorlar malum. Diyorlar ki yani Moğol istilası kasıp kavuruyor. Bize ne tavsiye edersin ey üstad falan diye soruyorlar. Ne dersin diyorlar. Verdiği cevap muhteşem. Yani biz anlamayız. Yani bizim kafamız sekülerleştiği için, zihnimiz çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğü için.
Ya ne güzel ya. Bak, evet. Bu ifadeler çok güzel.
Evet. Dolayısıyla biz bunu anlayamayız hocam. Diyor ki Allah derim diyor. Yani asla imanda bir sakatlanma yok. İslam'dan asla şüphe söz konusu değil. Bu önemli bir şey hocam. Tamam mı? Dolayısıyla ne oluyor? Müslümanlar hemen toparlanıyor.
Evet.
Hemen toparlanıyor. Ve önceden de hazırlık yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani önceden işte biraz önce söylediğim gibi gelen tehlike görülüyor. Yani başka bir şey var hocam. İşin biraz daha geri planla gittiğimizde, arka plana gittiğimizde, yani 200-300 yıl geriye gittiğimizde şunu görüyoruz hocam. Tarihte yarım asırda bütün dünya coğrafyasına yayılmış ikinci bir din yok hocam. Yani İslam, işte Hazreti Peygamber'in irtihalıyla birlikte aleyhisselam ne oluyor? Bütün Arabistan yarımadasına yayılıyor. Hazreti Ömer'in vefatıyla birlikte medeni dünyayla yüzleşiyor. Yani Hazreti Ali'nin vefatıyla birlikte bütün doğuda Çin'e kadar, Pasifik'e kadar, batıda İber Yarımadası'na kadar ulaşıyor. Bu ne? Bu çok önemli bir şey. Şunu söylüyorum. İslam birinci asrında bütün ilimleri tedvin ediyor. İkinci asrında, yani birinci asrında bütün medeniyetlerle temasa geçiyor. Birinci asırda bütün medeniyetlerle ilim gelenekleriyle temasa geçiyor. İkinci asrında bütün ilimleri tedvin ediyor. Üçüncü asrında meydan okuyor hocam. Bütün medeniyetlere meydan okuyor. Yani bütün medeniyetlerin birikimlerini tevarüs ediyor. Bir tevarüs. İkincisi temellük ediyor. Kendine mal ediyor. Özümsüyor. Üçüncüsü temessül. Üçüncüsü de örnekliyor. Ve en mükemmel örneklerini ortaya koyuyor. Yani tabiatla nasıl ilişki kuracaksın? İnsanla nasıl ilişki kuracaksın? Dolayısıyla yaratıcıyla nasıl ilişki kuracaksın? Dolayısıyla farklı kültürlerle, medeniyetlerle nasıl ilişki kuracaksın? Bunun kodlarını dediğiniz gibi yol haritalarını biz çıkarıyoruz hocam.
Ya Yusufçuğum şimdi Cibril hadisi diye meşhur bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramla toplantı halindeler. Evet. Hazreti Cebrail Dihyetül Kelbi kılığında geliyor ve Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah iman nedir? Peygamber Efendimiz imanın şartlarını sayıyor. 6 iman. İslam nedir ya Resulallah diyor. İslam'ın 5 şartını sayıyor. Peki ihsan nedir ya Resulallah deyince, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni her an gördüğüne inanarak yaşaman, hayatını bu duyguyla tanzim etmendir buyuruyor. Şimdi buradan esasında bu hadis bütün bizim ilimlerin
omurgası.
Esas neşvi nema bulduğu şey. Peygamber Efendimizin iman sorusuna verdiği cevaptan kaç tane ilim çıkmış?
Eyvallah.
Efendim işte İslam sorusuna verdiği cevaptan kaç tane ilim çıkmış? İhsan sorusuna verdiği cevaptan işte tasavvuf ilmi mesela böyle çıkmış. Şimdi baktığımız zaman yani gerçekten sizin o söylediğiniz bir yani birinci şeyde asırda önce bunları bir etrafımızı bir görelim, bir keşfedelim. İkinci asırda bunların tedvin dönemi. Evet. Üçüncü asırda meydan okuma.
Evet.
Muhteşem bir şey bu.
Evet hocam. Şimdi yani bu tarihte bu kadar kısa sürede mesela evet. Hristiyanlık. Yani Hristiyanlık tarihe bu kendileri anlatıyor. Yani kendi tarihçilerine baktığımızda mesela Michel Henry diye bir adam var. Yani bu Muhammed ve Şarlman diye bir kitap yazdı. Medeniyetler tarihçisi Belçikalı malum. Yani bu adamın söylediği şey şu. Hristiyanlık tarihe, dünya tarihini yapmaya 9. asırda çıktı. Biz ilk asırda çıktık hocam.
Evet.
İlk asır. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla toparlayamadı bile. Yani o da mevzi bir tarih yaptı. Hristiyanlık dünya tarihi yapmadı. Yani Avrupa tarihinde bir etkisi var. Dünya tarihinde bir etkisi yok. Yani dolayısıyla birinci medeniyet krizinde hem Moğol saldırısı, hem Haçlı saldırısı, hem de içeriden Şia saldırısı. Müslümanlar ama İslam'dan asla şüphe etmiyorlar. Şia çok güçlü hocam. İlimde çok güçlü. Bunu görüyor. Yani Selçuklu bunu görüyor. Çok büyük devrim yapıyor hocam Selçuklu. Diyor ki bütün Sünni alimler dökülüyor hocam. Yani Gazali sadece felsefeyle savaşmıyor. Aynı zamanda batinilikle savaşıyor hocam. Bunu unutmayalım.
Tabii.
Şia ile savaşıyor. Batinilik deyince Şia'yı anlamak lazım. İsmaililik ve daha aşırı türevleri. Şimdi şu an yaşadığımız şey hocam çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Yani birinci medeniyet krizinde biz İslam'dan şüphe etmedik ama ikinci medeniyet krizinde Şerif Mardin bunu güzel anlattı. Şerif Mardin dedi ki aynı zamanda Türk modernleşmesi hikayesini, tanzimatı falan anlatırken dedi ki Türklerin statüsünü kaybetmesi ve kendinden şüphe etmesi dedi.
Aşağılık kompleksine düşmesi.
Tabii. Ya mesela yani dolayısıyla İslam'la ilişkide tabii. Bir problem var. Fakat evet. Şöyle bir şey var hocam. Yani buradan dünya, bütün dünyadaki perspektifi genişletip daha küresel düşünmemiz lazım. Yani modernite 15. 16. yüzyıldan itibaren Rönesans'la birlikte meydan okumaya başlayınca yani akıl çağı, bilim çağı, işte siyasi devrimler, iktisadi devrimler, aydınlanma devrimleri vesaire ne oldu? Yani acayip bir şekilde bütün dünyaya hakim olmaya başladı. 1648, 1618, 1648 Vestfalya anlaşmasıyla sonuçlandı. Büyük şizma yaşandı. Bir 30 yıl din savaşları. Büyük şizma, büyük parçalanma. Hristiyanlık parçalandı. Tamam mı? Ama aynı zamanda modern Hristiyanlık kuruldu. Yani modern dünyanın kurulmasında Protestanlık. Bu modern Hristiyanlıktan kastettiğim şey Protestanlık. Hristiyanlığın aslında bitirilmesinin temellerini attı. Hristiyanlık köklerini kuruttu. Yani İslam dünyasında ikinci medeniyet krizi biraz İslam'ın protestanize edilmesi hikayesidir. Ve burada dışarıdan bir müdahale var. Bizim de tabii ki sorunlarımız var. Yani biz de kendi zaaflarımızı çok iyi tespit etmek zorundayız. Ama şu kesin, Batı uygarlığı bütün medeniyetlere saldırdı hocam. Bütün medeniyetlerin kökünü kazıdı. Tamam mı? Yani Budizm'den eser kalmadı. Hinduizm teslim bayrağı çekti. Şintoizm bitti zaten. Yani Konfüçyanizm direniyor. Bir şekilde direniyor ama teslim bayrağı çekmek üzere. Şimdi İslam kesinlikle teslim olmadı. Müslümanlar teslim olmadı. Gazze bunun ispatıdır hocam. Gazze.
Evet.
Gazze bakın hocam şu. Yani biz Gazze'ye sığ bir insan psikolojisiyle bakıyoruz. Sıradan bir insan psikolojisiyle bakıyoruz. Basarla bakıyoruz. Çıplak göz. Çıplak göz. Basar sadece hasarları gösterir. Halbuki Müslümanın bakışı görünenle ilgili değil.
Ferasetiyle.
Basiretle, ferasetle.
Arka planını da görmezsin.
Hocam basiret iç gözdür, kalp gözüdür. Derin olanı görürsünüz. Arka planı görürsünüz. Görünmeyeni görürsünüz. Orada görünmeyen ne hocam? Lütfen oraya bakalım ya. Görünmeyen şu. Yani iki asırdır Müslümanlar direniyor hocam. Yani her tarafta direniyoruz biz. Teslim bayrağı çekmedik. 75 yıldır Gazze direniyor hocam. Filistin direniyor. Yani bu şaka değil. Eritre direniyor. Moro direniyor. Keşmir direniyor.
Biz de direniyoruz Yusufçuk.
Biz de direniyoruz hocam.
Biz de direniyoruz ya kesinlikle bu Batı medeniyetine
tabii,
karşı.
Bakın hocam bu şaka değil.
Tabii.
Yani ne oluyor bakın. Burada Müslümanlar tarihlerinin en zor dönemini yaşıyorlar. Ve asla teslim olmadılar. Tamam zedelendi, inancımız zedelendi, Müslümanlığımız arızalandı. Yani başörtüsü mücadelesini verdik, başörtüsü mücadelesini kazandık, tesettürü kaybettik. Tamam kabul ediyoruz bunlar ama geri alacağız, tesettürü de kazanacağız. Tesettürü de kazanacağız. Biz kendimizi bilirsek, kendimizi bulursak, kendimiz olursak, kendimi tarihin akışını değiştiririz. Kendimizi bilme yolculuğu ilim yolculuğudur. Mekke sürecidir. Zihnin inşasıdır. Kendimizi bulma yolculuğu irfan yolculuğudur. Medine sürecidir. Dolayısıyla zeminin inşasıdır. Kendimiz olma yolculuğu medeniyet sürecidir. Sünnet-i seniyeye ittibadır. Dolayısıyla hikmettir. Dolayısıyla ruhuna kavuşmaktır. Ya, kendi ruhuna kavuşmak.
Yusufçuğum bir de şu hikmet üzerinde duralım biraz ya. Ben burada çok bu konuda çok yaralı bir yürek sahibiyim. Eyvallah. Niye? Biz esasında hikmetimizi kaybettik.
Kesinlikle. Bak.
Ben Hazreti Mevlana'yı tanımlarken diyorum ki Hazreti Mevlana 3 sacağı üzerinde yetişmiş. İlmi babası Sultanul Ulema Bahattin Veled'den almış zahir ilimleri. Altunaba Medresesi'nde müderrislik yapıyor, icazet veriyor böyle bir alim. Daha sonra aşk, muhabbet ve sevgiyi Şems-i Tebrizi'den almış. Sonra gelmiş hikmeti de Hakim Tirmizi diye bilinen Burhanettin Muhakkik Tirmizi'den almış. Biz esasında bugün hikmetimizi kaybettik. Eskiden mesela Darül Hikmetil Aliye vardı.
Evet.
Sonra bizim fıkıh kitaplarımızda makasıdü şerialar var. Şeriatın maksatları. Efendim, dolayısıyla ilahi emir ve yasakların hikmetleri, ibadetlerin hikmetleri gibi. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Hocam şimdi şöyle meselenin püf noktası burası. Yani biz diyoruz ki işte ilim irfan yolculuğu diyoruz. Niye hikmet yok? Hocam böyle bir şey var, kalıp var böyle, kalıp ifade. Yani ilim, irfan yuvaları. Neden hikmet yuvası değil ya? Allahu Ekber. Yani ben o yüzden Medeni Tasavvur Okulu'nu kurarken ilim, Mekke süreci, irfan, Medeni süreci. İlim artı irfan eşittir hikmettir, medeniyet sürecidir. Sünnet-i seniyedir. Yani Kur'an asıldır, sünnet-i seniye usuldür.
Evet, doğru.
Asıl olan hakikate usuldür.
Tabii.
Usul yoksa çok fusul güzel. Vardır. Usul yoksa
Kur'an-ı
fusul.
Kur'an-ı Kerim asıl.
Asıldır, sünnet-i seniye usuldür.
Sünnet-i seniye usul.
Asıl olan hakikate usuldür.
Asıl olan hakikate usuldür.
Eğer usul yoksa bu fusul şey vardır güzel. Hocam. Fusul. Bunu, sapma, sarılma.
Bugünkü sohbetin ne diyelim ona mottosu diyorlar. Eyvallah, şimdi. Sapma. Güzel.
Şimdi hocam şöyle ben bunu Türkçenin Kur'an Arapçasından beslenerek inşa edilmiş, kurulmuş Türkçenin şeyiyle ifade edecek olursam şöyle ifade ediyorum. Daha şiirsel bir şey çıkıyor. Kur'an kaynaktır, sünnet-i seniye ırmaktır. Asıl olan hakikate varmaktır.
O da güzel.
Asıl olan hakikate varmak.
O da güzel.
Şöyle hocam. Irmak gürül gürül akacak ki Kur'an hayat fışkıracak.
Evet.
Bakın ırmak gürül gürül akacak ki Kur'an hayat fışkıracak. Yani sünnet-i seniye canlı olmazsa biz İslam'ı yaşamayız. Yani Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an-ı Kerim'le olmaz. Böyle bir şey yok. Yani o zaman peygamber niye gönderdi? Peygambersiz din kısa devre yapar. Paçavraya döner. Yani problemi, Hristiyanlığın problemi nübüvvet fikrinden yoksa olmasıdır. Şirkin temeli nübüvvet fikrinin yitirilmesidir hocam.
Zaten bizim rahmetli Ömer Faruk Harman Hoca.
Eyvallah.
Onun çok güzel bir tespiti var. Rahmete vesile olsun.
Eyvallah hocam.
Yahudiler peygamberlerini sıradanlaştırdıkları için.
Çok güzel.
Asker arkadaşları gibi telakki ettikleri için
aynen
sapıttılar.
Hocam. Aynen.
Hristiyanlar da peygamberlerini ilahlaştırdıkları için sapıttılar.
Eyvallah.
Allah'ın oğlu. Haşa diyecek derekeye geldiler. O yüzden şu anda da bu iddialar esasında oryantalistlerin bizim içimize soktuğu
kesinlikle.
Bazı biraz mürekkep yalamış titri olan insanlar da buna ya paralı ya da parasız projeye destek vererek bu fikirleri bu güya ilim gibi bize yutturmaya çalışıyorlar. O yüzden çok önemli bir konu bu.
Evet,
eğer biz hadisi kaldırırsak hadi. Sünnet-i sünniye kaldırırsak yer ne namaz kılabiliriz, ne oruç tutabiliriz, ne hacı yapabiliriz, ne zekatı verebiliriz. Ya olmaz.
Hocam şöyle bakın daha çok özür dilerim. Daha böyle şiirsel, şık, felsefi cümleler kurayım biraz.
Evet.
İzleyicinin, dinleyicinin kafasını ütüleyecek ama lezzetli de olur ama diye tahmin
güzel,
ediyorum.
Tabii,
şöyle
tabii.
Hocam. Kur'an epistemolojik kaynaktır. Sünnet-i sünniye ontolojik kaynaktır.
Evet.
Hocam ontolojisi olmayan bir din... Dinin epistemolojisi varlığını sürdüremez. Yani şöyle, Kur'an hakikatin sesidir.
Evet.
Hazreti Peygamber nefesi.
Güzel.
Nefes olmadan ses hayatlaşamaz hocam.
Evet. Yaşayamaz.
Sesin hayatlaşması lazım. Onun için nefese ihtiyaç var. O nefes Hazreti Peygamber'dir. Sünnet-i seniyedir. Yani sünnet-i seniye usuldür yani. Hazreti evet, Peygamber
tabii,
usuldür.
Tabii,
usul
tabii.
Olmadan usul olmadır.
Tabii olmaz evet.
Yani dünyanın neresine gidersin gidin. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım şey şu hocam. Yani ilim yolculuğu, irfan yolculuğu, hikmet yolculuğu. İlim artı irfan eşittir hikmet. Mekke artı Medine eşittir hikmet. Zihin artı zemin eşittir hikmet. Yani zaman. Hikmet güzel. Zamandır. Hikmet medeniyettir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'dir yani hikmet. Yani kitapta da öyle anlatıyor. Değil mi? Kitabı hikmete verdik.
Amenna tabii ya.
Değil mi? Yani dolayısıyla şu hocam. Yani biz mesela ilim, irfan, hikmet diyoruz da bunları anlatamıyoruz hocam. İnsanlar evet. Anlamıyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum hocam. Yani insanlar kafasını cuk diye oturuyor hocam. İlim bilme yolculuğudur. İrfan bulma ve bulunma. İrfan. Hikmet olma yolculuğudur hocam.
Oh ne güzel.
Tamam. Yani dolayısıyla maksat bilmek değildir. Maksat olmaktır.
Tabii.
Maksat olmaktır.
Bilme olmaya bir vasıtadır, tabii. Araçtır.
Bilmek hocam, de olmaz.
Olmaz, yetmez.
Tabii.
Bugün işte Google Hoca Efendi var ya, şimdi herkes evet. De daha çok biliyor. Eğer bakarsanız.
Hocam.
Marifet bilmek evet, değil.
Bilmek de olmaz.
Evet.
Olmakla, olmadan da hiç bilinmez.
Evet.
Olmadan da hiç tırnak içinde bilinmez.
Evet.
İki anlamda da kullanıyorum hocam.
Güzel.
Bilmek de olmaz. Olmadan da hiç bilinmez.
Evet.
Yani hiçbir şey bilemezsiniz. İkincisi hiç'i de kavrayamazsınız.
Bir de şu var Yusuf abi, o da şu benim şeyim. İbnül Arabi'nin Fusus-ül Hikem'i var.
Eyvallah.
O Fusus-ül Hikem'de Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin geldikleri zaman o toplumsal ihtiyaçlar, efendim ona göre getirdikleri vahiy, bunları Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ortaya koyarak özelliklerini anlattığı muhteşem bir peygamberler tarihi.
Eyvallah hocam.
Aynı zamanda muhteşem bir mukayeseli dinler tarihi.
Eyvallah hocam.
Ama burada benim medeniyetler tarihi açısından en hoşuma giden tarafı insanlığın medeniyet tarihindeki tekamülünde, gelişmesindeki kilometre taşları peygamberlerdir diyor. Hazreti Adem Aleyhisselam ile insanlık tarımı öğrenmiş. Ziraatçılığı öğrenmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam ile insanlık denizlere açılmış. Biz Hazreti Nuh'a dağ gibi gemiler yapmasını öğrettik diyor şimdi bugün. Uçak gemileri diyoruz ya, onlardan da kat kat büyük. Tekstil dönemine Hazreti İdris Aleyhisselam'la girilmiş. Maden devrine, metalürji devrine Hazreti Davud'la girilmiş. Şimdi baktığımız zaman bak Batı, siz diyorsunuz ki Batı dini unutturdu, sildi. Her şeyi kendine mal etti. Ben diyerek. Bugün Batı'da tamam böyle de ama bizim onun içimizdeki güya sahte entelleri. Ya biz okullarda okuduk. İlk çağ, orta çağ, yakın çağ, yeni çağ diye. Hiçbirisinde peygamberlerin adı geçmez. Yani şimdi gelelim Şerif Mardin hocamıza nasıl rahmetli evet. Dilemeyelim yani.
Hocam şimdi şöyle. Birincisi çok önemli bir yere getirdiniz. Birincisi insanlık tarihi peygamberler tarihidir.
Evet.
Bizim tarihi peygamberler tarihi üzerinden yeniden yazmamız lazım.
Evet.
Birincisi bu. Bu çok önemli bir şey. İki, modern tarih, yeni tarih İslam'la başlar hocam.
Evet.
Tamam. Yani en son, en yeni atılım İslam tarihidir. Yani modernite dediğimiz şey, yani modernite falan dediklerine bakmayın. Francis Bacon, yani o moderniteyi kuran adamlardan birisi. Ancients and moderns diye tartışma yaşanıyor. Yani kadimler, dolayısıyla yeniler, modernler ve eskiler, eskiler yeniler falan diye tartışma yaşanıyor. Biz yeni değiliz diyor, biz eskiyiz diyor, en eski biziz diyor falan. Oraya getiriyor. Yani Grek dünyasının, düşüncesinin, Grek uygarlığının, kısmen Roma uygarlığının, kısmen çok cüzi bir oranda da olsa Yahudiliğin bir şekilde kapitalistleşmiş, sekülerize olmuş Yahudiliğin devamı. Tamam mı? Yani dolayısıyla yeni bir şey yok ortada. Hatta şöyle bir şey kurayım. Nietzsche'nin...
Evet böyle güzel bir şeyde formülasyonu da bitirelim.
Şimdi hocam Nietzsche çağımızın en büyük düşünürlerinden birisi. Yani Nietzsche ateist falan değil. Yani insanlar biraz gerizekalılıklarından çok özür dilerim. Aptallıklarından ötürü bilmiyor meseleyi. Nietzsche hakikat avcısı, hakikat arayıcısı bir adam. Tanrı öldü diyor. Tanrı öldü derken because we killed him diye de arkadan söylüyor. Tanrı'yı biz öldürdük diyor. Yani eli kanlı katilleriz diyor. Tanrı katilleriz diyor adam. Tamam mı? Yani kilise Tanrı'yı yani öldürdü.
Tabii hayır biz
onu Allah, söylüyor.
Yani Tanrı'yı hayattan çıkarttık manasına.
Hocam söylüyor, bir de bir tabii. şey söylüyor. Diyor ki biz İslam'ı diyor o kadar Deccal kitabını anlatıyor. Bunu ben çevirdim hocam. Yani bunu çevirilerinde yok hocam. Atlamışlar adamlar. Gerizekalı mı aptal mı ne? Yok
bilerek.
Hocam diyor ki biz yani İslam'la Hristiyanlık'la bizim kültürümüzde Batı kültürüyle pardon modern kültürle karşılaştırıldığında bizim kültürümüzden daha derinli daha sofistike bir kültür olan İslam'la savaşmak yerine İslam'ın önünde diz çökmeliydik diyordu. Bunun evet. için söylüyor hocam.
İşte bu gelin bununla bitirelim bu sohbeti.
Tamam bununla bitirelim hocam.
Ya bu Eyvah. Bugün Batı'nın bayraklaştırdığı pek çok isim.
Şöyle bir şey de söylüyor hocam. Evet. O da güzel bir cümle. Diyor ki çok özür dilerim hocam. Diyor ki bizim Batı olarak insanlara verebileceğimiz tek yeni şey, söyleyebileceğimiz tek yeni şey, yeni bir şey söyleyemeyeceğimiz gerçeğidir.
Çok teşekkür ederiz Yusuf abi.
Teşekkür
yani yüreğinize, dilinize sağlık. Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, böylesine güzel bir programı daha burada istemesek de sonlandırmak zorunda kaldık. Bir başka güzel Ramazan akşamında yine iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.